Ayrım 4. 3. Bölüm 2 ay 17 günlük sadrazamlık. Mithat Paşa Bağdat valiliğinden ayrılıp İstanbul'a döndüğü zaman niyeti bir süre dinlenmekti. Sadrazam Mahmut Nedim Paşa'nın çevirdiği dalaverilerden bıkmıştı. Onunla savaşacak gücü de kendinde bulamıyordu. Devlet işlerinden biraz uzak kalsam da, şöyle bir oturup başımı dinlesem, diyordu. Daha 50 yaşına bile basmamıştı. Genç sayılırdı. Şehriban da bir çocuk bekliyordu. Zaten o durumda ailenin Bağdat'tan İstanbul'a gelmesi olay olmuştu. Naime de daha 40'lı yaşlarındaydı. Ama bu gelip gitmeler onu çok yormuştu. Biraz dinlenmek istiyordu. Şehriban'ın da bu hamile durumunda hiç kendini yormaya, didinmeye niyeti yoktu. Mithat Paşa İstanbul'a gelir gelmez bir de baktı ki, Edirne, valiliği kesinleşmiş. Bunlar hep Mahmut Nedim Paşa'nın marifetleriydi. Mithat Paşa İstanbul'da kalacak olursa varlığı ile sadrazamın huzurunu kaçıracaktı. İyisi mi onu İstanbul'dan uzaklaştırmalıydı. Onun için de bu Edirne valiliği kararını çıkartmıştı. Mithat Paşa'nın İstanbul'a döndüğünü duyan bütün dostları her gün paşanın konağına akın etmeye başladılar. Bunlardan biri de ünlü gazeteci Ebu Ziya Tevfik'ti. Hiç karşılaşmamışlardı. Ama birbirlerini çok iyi tanıyorlardı. Paşa kendisine, İbret gazetesinin benim hakkımda yazdığı yazıları İskenderun'da okudum. Çok duygulandım, dedi. Ama ne yazık ki, dönüşte İzmir'e uğradığım zaman gazetenizin kapatıldığını haber aldım. Çok üzüldüm. İbret gerçekten çok yararlı bir gazeteydi. Halkı aydınlatıyordu. Kemal Bey'in, sizin, Reşat ve Nuri Beylerin yazılarınızı her zaman beğenerek okudum. Hükümetin basına karşı izlediği politikayı hiç beğenmiyorum. Basın özgür olmalıdır. Kemal Bey'e sevgi ve selamlarımı iletin ve görüşlerini paylaştığımı söyleyin. Ebu Ziya hemen o gün Namık Kemal'i bularak paşanın sözlerini kendisine aktardı ve şöyle dedi. Azizim, Mithat Paşa'ya hoş geldin demeye gidenlerin haddi hesabı yok. Bir yerden başka bir yere giderken İstanbul'dan geçen hiçbir vezir bu kadar coşku ve sevgiyle karşılanmamıştır. Ne diyorsun? Gerçek mi? Nasıl gerçek olmaz? Kendi gözlerimle gördüm. Sen de biliyorsun. Devlet adamlarımızın arasında hangisi onun kadar halkın malı oldu? Hangisi onun kadar sevilip benimsendi? Bana bir devlet adamı daha gösterebilir misin? Biz görmedik ama Köprülüler, Koca Ragıp Paşa, Mustafa, Reşit Paşa gibi vezirler az mı sevildiler? Doğru. Ama onları tanıyanların sayısı kısıtlıydı. Onların hiçbiri halk yığınlarının malı olmadı. Doğru. Bak, hepimiz biliyoruz. Eskiden halk vezirlerin neler yaptığını yakından görüp izleyemez ve ona göre hüküm veremezdi. Şimdi biz halkı biraz aydınlattık. Bu ülkede yetersiz de olsa bir basın var. Bu sayede de halk artık kimin ne yaptığını, ne yapacağını sezinliyor. İyi ama sansür olmadığı zamanlar. Bak, bizim nasıl susturdular ama susmayacağız. Doğru, bizi susturamayacaklar. Biz her zaman hükümetin gidişini kontrol edeceğiz. Bizim parlamento kadar önemli bir 49 rolümüz vardır. Vatana hizmet için kalemimizi kullanmaya devam edeceğiz. Hükümet hiç farkında değil. Gazeteleri kapatmakla kendi çıkarlarına zarar veriyor. Bir yönetmelik çıkarsınlar. Söylesinler nelerin yasak olduğunu, neleri istemediklerini. Biz de iyi kötü ona uymaya çalışalım. Öyle yapmıyorlar ki, sudan sebeplerle bizi susturmaya kalkıyorlar. Hem de duruşmasız falan. Hepimiz aç kalıyoruz. Oraya buraya sürülüyoruz. Perişan oluyoruz. Öyle değil mi Tevfik? Doğru, doğru. Kemalciğim, ben de sana şunu söyleyeyim. Bana Mithat Paşa kadar basın özgürlüğünü benimsemiş tek bir devlet adamı gösteremezsin. Bu mübarek adam sanki dünyaya hürriyet davasını savunmak için gelmiş. Sana katılıyorum Tevfik. Yeni Osmanlıları onun kadar anlayan olmadı. Namık Kemal o günlerde Gelibolu'ya atanmıştı. Ama gitmemek için ayak sürüyordu. Bir de şu var, Göreve gidebilmesi için kendisinden kefil isteniyordu. Evet, bu garip bir şey ama imparatorlukta eskiden böyle bir yöntem uygulanır ve önemli görevlere atananlardan kefil istenirdi. Sadrazam Mahmud Nedim Paşa Namık Kemal'e de bu yöntemi uygulamaya kalktı. Zengin ve itibarlı bir bankeri kefil gösterin diye haber gönderdi. Namık Kemal de o halde ne duruyorsunuz? Beni azledin ve yerime zengin ve itibarlı bir banker gönderin dedi. Bu arada birçok tanınmış banker kefil olmak için Namık Kemal'e başvuruyordu. O ise bu gibi adamlara borçlu kalmak istemiyor ve onlara karşı minnet altında kalırsam yarın dilediğim gibi yazı yazamam. Banker cenapları gelir Gelibolu'nun gelirine el koymaya kalkar, diyordu. Mithat Paşa'nın mesajı Namık Kemal'i çok etkilemişti ve kendisine karşı duyduğu güveni arttırmıştı. Ebu Ziya ile konuşmasından 2 gün sonra Namık Kemal bir akşam geç saatlerde Ebu Ziya'nın evine gitti. Ebu Ziya o saatlerde Kemal Bey'i karşısında görünce çok şaşırdı. Namık Kemal cebinden bir zarf çıkartarak, Tevfik, dedi. Bunu hemen şimdi Mithat Paşa'ya götüreceksin. Kendisinden alacağın cevabı da hemen buraya getireceksin. Ben seni bekleyeceğim. Ebu Ziya zarfın mührüne baktı. Şehzade Murat Efendi biraz heyecanlandı. Demek ki Mithat Paşa'ya çok önemli bir mesaj götürecekti. Bundan gurur duydu. Peki Kemal, dedi. Sen bekle. Ben gider gelirim. O zamanlar çok işlek olan köşe başlarında taksi gibi kiralık at bulunurdu. İnsanlar bu atlarla gidip gelirler. Atçılar da peşlerinden koşarak kendilerini izlerlerdi. Ebu Ziya da böyle bir ata binerek Mithat Paşa'nın Beyazıt'taki konağına gitti. Sokağın köşesinde beyaz sarıklı, elleri kalın sopalı 2 bekçi oturmuş konuşuyorlardı. Ebu Ziya bunlarla hiç ilgilenmeden konağın demir parmaklıklı büyük bahçe kapısından atıyla içeri girdi. Avludaki binek kapısında atından inerek hayvanı beygirciye bıraktı ve kendisini beklemesini söyledi. Konağın kapısını açan uşağı paşayı hemen görmek istediğini bildirdi. Uşak kendisini salona aldı ve paşanın yemekte olduğunu haber verdi. Ebu Ziya salondaki büyük Fransız koltuklarından birine oturarak beklemeye başladı. Bir süre sonra salona gelen paşa, "Hayrola," dedi. "Korkmadan nasıl geldin?" "Neden korkacakmışım paşa hazretleri? Benim sizinle görüştüğümü bilmeyen yoktur. İyi de, şimdi durum öyle değil. Köşede bekleyen hafiyeleri görmedin mi?" "Ha, köşede 2 bekçi vardı." "Tamam, işte onlar bizim bildiğimiz bekçi takımından değiller. 3 gecedir orada konağı gözetliyorlar. Neyse, boş ver bunlara. Neden yemekten önce gelmedin? Birlikte 2 lokma bir şey yerdik. Paşam, sağ olun. Teşekkür ederim ama geleceğimi hiç bilmiyordum. Kemal Bey acele bu mektubu size iletmemi istedi. Cevabınızı da evde bekliyor." Mithat Paşa zarfı açıp mektubu okumaya başladı. Yüzünün çizgileri değişti. Bir süre düşündü. Sonra, "Bu mektubu gerçekten Murat Efendi Hazretleri mi yazdırmış?" diye sordu. Tevfik Bey bilmediğini söyledi. Bunun üzerine Mithat Paşa mektubu Ebu Ziya'ya uzatarak, "Sen Kemal Bey'in yazısını tanırsın. Bir de sen bak," dedi. Tevfik Bey mektuba bir göz attı. Yazı Kemal Bey'indi. "Paşa, okusana," dedi. Mektupta, "Veliaht Şehzade Murat Efendi'nin Mithat Paşa'ya hoş geldin dediği belirtiliyor. Kendisiyle görüşmekten mutlu olacağı anlatılıyor ve bunun için de Namık Kemal Bey'le konuşması öneriliyordu." Namık Kemal'le Mithat Paşa o güne kadar hiç karşılaşmamışlardı. Mithat Paşa, "Pekala," dedi. "Kemal Bey'e söyle, buyursun. Kendisiyle konuşmaktan çok mutlu olacağım. Yarın akşam yemekten önce gelsin. Sohbet ederiz." Ebu Ziya paşaya teşekkür etti. Ama tam gitmeye hazırlanırken paşa, "Biraz dur hele," dedi. "Otur, konuşalım." Mithat Paşa Ebu Ziya'ya Murat Efendi hakkında bir yığın soru sordu. Ama Ebu Ziya şehzade ile daha hiç karşılaşmamıştı. Fazla bir şey söyleyemedi. Zaten Murat Efendi ile işbirliğinin gerekli olduğuna da hiç inanmamıştı. Oysa Namık Kemal Avrupa'dan döndükten sonra sadrazamla ilişki kurmuş ve onun Kurbağalı Dere'deki çiftlik evine ve Fikir Tepesi'ndeki yazlık köşküne gidip gelmeye başlamıştı. Ebu Ziya bunları anlattıktan sonra paşadan izin istedi. Beygirci kendisini avluda bekliyordu. Atına bindi. Hafiyelere görünmemek için bu kez ters yoldan evine döndü. Evde Namık Kemal, Abidin Bey ile birlikte kendisini bekliyordu. Ebu Ziya durumu anlattı. Sevindiler. Ama ertesi gün Mithat Paşa'dan yeni bir haber geldi. Paşa bu görüşmenin bir süre ertelenmesini istiyor ve şöyle diyordu. Dün gece uzun uzadıya düşünüp taşındım. Şu bunalımlı günlerde kendisiyle buluşmayı uygun bulmadım. Veliahtla sık sık görüştüğü bilinen bir kimseyi gizli olarak evimde kabul ettiğim duyulacak olursa pek çok kimsenin ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Namık Kemal biraz bozuldu ama anlayış gösterdi. Çünkü bu bir erteleme dileğiydi. Yoksa Mithat Paşa'nın kendisinden yana olduğuna güveniyordu. Durumu Murat Efendi'ye anlattı. O, bu davranıştan hiç hoşlanmadı. Öyleyse mektubunu geri yollasın, dedi. Kemal Bey yine bu işi Ebu Ziya'ya yüklemeye kalktı. Bu kez de o, yo, dedi. Ben gidip isteyemem. Sen başka birini gönder. Demek ki, Prens Hazretleri gücenmişler. Ne yapalım? Gücenirse gücensin. Canı isterse. Ertesi gün Ebu Ziya Mithat Paşa'yı ziyarete gitti. Paşa çok düşünceliydi. Kemal Bey'le buluşmayı ertelediği için de üzgündü. Herhalde Kemal Bey'le artık Gelibolu'da görüşürüz, dedi. Edirne'ye giderken Gelibolu'dan geçerim. Demek ki, Paşa Hazretleri, Edirne valiliğini kabul buyurdunuz. Ben efendimizin yerinde olsam kabul etmez. İstifa ederdim. Evet, bekara karı boşaması kolay gelir. Ama benim için durum öyle değil. Durun bakalım. Gün ola harman ola. Hele sabaha çıkalım. Bakalım neler olacak. Paşa Edirne'ye gitmeyi hiç istemiyordu. Ama ne yapabilirdi? İstifa etse biraz ayıp olacaktı. Çünkü zaten Bağdat'tan istifa ederek İstanbul'a dönmüştü. Padişah bu ikinci istifaya çok tepki gösterecekti. En iyisi gidip huzura çıkmak ve padişaha durumunu anlatmaktı. İkinci eşinin doğum beklediğini de söyleyecekti. Belki hünkâr bunu anlayışla karşılardı. Hele valide sultana bir ulaşabilse sorun hemen çözülürdü. Ama o çevrede hiçbir yakın dostu yoktu. Paşa İstanbul'a döndükten iki gün sonra huzura kabul edilmek istediğini sadrazama bildirdi. Mahmut Nedim Paşa ise Mithat Paşa'nın düzeyindeki valilerin huzura çıkmalarına hiçbir gerek olmadığını kendisine iletti. Mithat Paşa bunun üzerine doğrudan mabeyine başvurdu. Baş mabeyinci buna hünkara söyledi. Abdülaziz de, elbette gelsin, bir görüşelim, dedi. Kendisini Rusçuk'ta tanımıştım. Çok becerikli bir adama benziyordu. Ama sağ olsun bizim Mahmut Paşa onun hakkında söylenmedik söz bırakmıyor. Çok hayret ettim. Hemen bu akşam üzeri, sadrazam yokken gelsin. Şöyle sakin bir kafayla kendisini dinleyeyim. Mithat Paşa'ya bu haber iletilince paşa çok mutlu oldu. Demek ki düşüncelerini doğrudan padişaha duyurabilecekti. Paşa o gün zaten hünkârdan olumlu olumsuz bir yanıt beklediği için Beşiktaş'ta bir dostunun konağındaydı. Haberi alınca akşama güç etti ve bir atlı arabaya binerek doğru saraya gitti. Abdülaziz kendisini güler yüzle karşıladı. Maşallah Paşa Hazretleri, son gördüğümden beri hiç değişmemişsiniz. Bağdat güneşiyle yüzünüz biraz yanmış o kadar. Sizi çok dinç ve zinde buldum. Buyurun, oturun konuşalım. Size söyleyeceklerim var. Bağdat valiliğinden istifanız, inanır mısınız? Beni çok üzdü, hiç istemezdim. Ama bakın, şunu da söyleyeyim. Gerçekleri öğrendikten sonra, İstifanızı kabul ettiğime çok üzüldüm. Ama durun, önce birer kahve içelim. Kahveler geldikten sonra Abdülaziz sözü Mahmut Nedim Paşa'ya getirerek sadrazamın bir takım zararlı işler yaptığını anlattı ve bu konularda Mithat Paşa'nın düşüncelerini öğrenmek istedi. Mithat Paşa hiç bu konulara girmek ve sadrazamı eleştirmek istemiyordu. Yalnız Bağdat'ta yaptığı işler üzerinde bilgi vermek ve bu çalışmalarının nasıl engellendiğini anlatmakla yetindi. Ama o, çalışmaları engelleyen Mahmut Nedim Paşa'ydı. Abdülaziz bunları anlamayacak kafada bir insan değildi. Sonra temel sorunlardan söz açıldı. Mithat Paşa tüm Osmanlı vatandaşları arasında hiçbir din, ırk ve dil ayrımı gözetilmeden herkesin Osmanlı sayılması gerektiğine inanıyordu. Tüm vatandaşlar arasında eşitlikten yanaydı. Paşa Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü önlemek için çok uluslu bir yönetim sisteminin kurulmasını savunuyordu. Hanedana karşı değildi. Gülhane Hattı Hümayun'un da belirtildiği gibi, Müslümanlarla gayrimüslim vatandaşlar eşit haklara sahip olurlarsa İslam tarihinde eşine rastlanmaz bir reform yapılacak ve Müslüman olmayan vatandaşlar da Osmanlı Devleti'ni içtenlikle savunacaklar ve imparatorluktan ayrılmaya kalkmayacaklardı. Bunun için de Batı'da uygulanan hak, hukuk, adalet ve eşitlik ilkelerinin bizde de uygulanması gerekiyordu. Mithat Paşa Sultan Aziz'e bu konulardan söz etti. Bu görüşler padişaha çok uygun geldi. Mustafa Reşit, Ali ve Fuat Paşalar da Mithat Paşa gibi düşünmüşlerdi. Bu konuşmalar ezan saatine bir çeyrek kalana kadar sürdü. Her ikisi de biraz yorgun görünüyordu. Abdülaziz sonunda, "Buyurunuz Paşa Hazretleri, bu akşam rahat ediniz. Yarın yine görüşürüz," diyerek koltuğundan doğruldu. Mithat Paşa büyük saygı gösterileriyle padişaha veda etti. Heyecan içindeydi. Edirne'ye gitmek istemediğini bile söyleyememişti. Ama içinde büyük umutlar belirdi. Demek ki, hünkâr gerçekleri anlamış ve sadrazama karşı güvensizlik duymaya başlamıştı. Mithat Paşa'nın içi içine sığmıyordu. Konağa dönmesi gecikince eşleri çok merak etmişlerdi. Naime Hanım kapıda kendisini karşıladı. "Paşam," dedi, "çok merak ettim. Ne oldu? Zat-ı Şahane sizi huzura kabul etti mi?" "Etti," dedi. "Galiba Mahmut Nedim Paşa'nın artık foyası meydana çıktı. Bana öyle geliyor ki, yakın zamanda bir şeyler olacak. Aman, inşallah, bunları size uzun uzun anlatacağım. Şehriban nasıl? Önce onu bir göreyim." Şehriban divana uzanmış, paşanın dönüşünü bekliyordu. "Çok şükür Allah'ıma," dedi, "eve dönebildiniz. Kusura bakma, seni bekletmek ve üzmek istemezdim. Derhal şunu söyleyeyim, burada kalıyoruz. Çocuğu burada doğuracaksın. Anladığım kadarıyla Edirne'ye gitmeyeceğiz." Şehriban sevinçten çığlıklar attı. Sonra, "Dilerim Allah'tan Zat-ı Şahane inşallah sadaret makamına sizi getirir," dedi. "Sizden iyisini, sizden çalışkanını, sizden dürüst birini bulacak değil ya. Neler söylüyorsun Şehriban? Hiç öyle şey olur mu? Ben kaç yıldır İstanbul'dan uzaklardayım. Hünkarın çevresinde o kadar çok vezir, paşa var ki, onların çevirmediği oyun yok. Hünkâr bula bula beni mi bulacak?" Mithat Paşa huzurdan ayrılır ayrılmaz padişah, başmabeyincisi Hurşit Bey'i yanına çağırtarak, "Hurşit," dedi, "hemen bir arabaya atla ve doğru Bebek'e git. Sadrazamı bul ve Mührü Hümayun'u geri istediğimi söyle." "Aman sultanım, ben deniz nasıl yaparım bu işi?" "Yaparsın Hurşit, yaparsın. Ne diyorsam, git, onu yap. Baş üstüne sultanım, dur, söyleyeceklerim o kadar değil. Sonra hemen kalkıp Mithat Paşa'nın konağına gideceksin ve Mührü Hümayun'u kendisine teslim edeceksin. Yarın sabah da huzura gelmesini söyleyeceksin. Baş üstüne hünkârım, o akşam Mithat Paşa, eşleri Naime Hanım ve Şehriban Hanım'la birlikte yemeğini yerken kapı vuruldu. Az sonra Kahya yemek salonuna telaşla girerek, "Paşa Hazretleri," dedi, "mabeyince Hurşit Bey geldi. Sizi görmek istiyormuş." "Tabii, elbette, Buyursun. Salona alıver. Ben de elimi yüzümü yıkayıp geliyorum. Mithat Paşa gecelik entarisiyle yemeğe inmişti. Hemen yatak odasına çıkıp kılığını kıyafetini düzeltti. Sırtına hırkasını alıp salona geldi. Maşallah Hurşit Beyefendi. Hayrola iyi haberler getirdiniz inşallah. Vallahi Paşa Hazretleri. Çok affedersiniz. Bu saatte sizi rahatsız etmek istemezdim. Ama zat-ı şahane hemen bu akşam sizi görmemi ve emaneti teslim etmemi emretti. Ne emaneti? Hurşit. Bey efendim, zat-ı şahane ile bugünkü görüşmenizden sonra, belki tahmin buyurmuşsunuzdur, Mührü Hümayun'u teslim etmeye geldim. Aman, ne diyorsunuz beyefendi? Hiç tahmin etmemiştim. Bu kadar çabuk. Evet Paşa Hazretleri, bu kadar çabuk. Akşamüstü hünkârı tenvir ettiniz. Hemen bendenizi sadrazama gönderip mührü geri almamı emretti. Mahmut Paşa'yı az önce Bebek'teki konağında buldum. İrade-i şahaneyi kendisine tebliğ ettim. Çok şaşırdı. Ya, hiç beklemezdim, demekle yetindi. Mühür zaten setresinin cebindeymiş. Hemen çıkartıp verdi. Buyurun Paşa Hazretleri, Mührü Hümayun'u zat-ı devletlerine takdim ediyorum. Ne mutlu bana. Sadrazamla tayininizi müjdelemek şerefi bana düştü. Teşekkür ederim Hurşit Bey. Sağ olun. Yarın cuma. Sadaret kapalı. Baba Ali'ye kimse uğramaz. Ne yapacağız o zaman? Ama her şeyden önce yarın sabah herhalde zat-ı şahaneyi ziyaret ederek teşekkürlerimi arz etmem ve emirlerini almam gerekecek. Zaten zat-ı şahane akşamüstü ayrılırken bana, yarın yine görüşürüz, demişti. Çok doğru Paşa Hazretleri, yarın sabah erkenden huzura çıkmanız doğru olur. Zaten usul böyledir. Evet, ama ben şimdiye kadar hiç sadrazam olmadım ki. Adetleri, usulleri bileyim. Paşa Hazretleri, yarın sabah ben sizi Dolmabahçe Sarayı'nda karşılar zat-ı şahanenin huzuruna çıkartırım. Hay hay Hurşit Bey, usul neyse ona uyarız. Mithat Paşa Hurşit Bey'i konağın kapısından uğurladı. Eşleri yemek salonunda sabırsızlıkla kendisini bekliyorlardı. Anlatın paşam, neler oldu? Haklıymışsın Şehriban. İşte Mührü Hümayun, tahminin doğru çıktı, dememiş miydim? Yaşayın paşam, artık size ne diyeceğimizi şaşıracağız. Sadrazam hazretleri mi desek acaba? Bırakın şakayı. Ben ne isem yine oyum. Sadrazamlık geçicidir. Bugün varsa yarın yoktur. İnsan insan olmalı. Ya Rabbi şükür. Bunu da gördüm. Doğru yoldan ayrılmamanın mükafatı bu işte. Paşanın gözlerinin içi gülüyordu. Belli ki coşku içindeydi. O gece gözüne uyku girmedi. Ertesi sabah erken saatlerde sadaret arabası gelmiş. Kapıda bekliyordu. Ev halkı paşayı heyecanla uğurladı. Paşa konaktan çıkarken Naime Hanım, aman paşa, dedi. Sinirlerinize hakim olun. Soğukkanlılığınızı koruyun. Sakın zat-ı şahaneye ters bir şeyler söylemeyin. Ben sizi bilirim. Birden kafanız kızdı mı gözünüz hiçbir şeyi görmez. Ne olur paşam, duygularınıza kapılmayın. Biraz da yüzünüz gülsün. Sakın abuz çehreli olmayın. Elbette Naime Hanım. Elbette. Yüzüm şimdi gülmeyecek de ne zaman gülecek? Temmuz'un son günüydü. Havanın çok sıcak olacağı daha günün erken saatlerinden belliydi. Baş mabeyinci herkesi seferber etmişti. Mabeyinciler, katipler, hademeler, uşaklar Dolmabahçe Sarayı'nın önünde sıra sıra dizilmişler. Saltanat arabasının gelmesini bekliyorlardı. Sarayın merasim kapısı açılmış. Askerler ve zaptiyeler kapı önünde sıralanmışlardı. Saltanat arabası sarayın önünde görününce sevinç çığlıkları atanlar oldu. Mabeyin halkı Mahmut Nedim Paşa'nın keyfi yönetiminden, yolsuzluklarından öyle bir bıkmıştı ki, yerine kim gelse alkışlanacaktı. Mahmut Paşa 11 aylık iktidarı döneminde bütün görevlileri yerlerinden alıp taşraya göndermiş ve Baba Ali'yi darmadağın etmişti. Mabeyinciler bile yarın başlarına neler gelebileceğini düşünerek huzursuzluk içindeydiler. Mithat Paşa arabadan iner inmez bütün görevliler ellerine sarıldılar. Kimisi el öptü, kimisi ceketinin eteğini. Abdülaziz tahta çıktığından beri 11 yıl içinde bu insanlar sarayın kapısında 8 sadrazam karşılamışlardı. Sadaret koltuğunda en uzun oturan Fuat Paşa olmuştu. İki sadrazamlık döneminin toplamı 4 yıl 3 ay ediyordu. Ali Paşa'nın iki döneminin toplamı da 4 yıla yakındı. Ötekilerin dönemi 1 yıl bile sürmemişti. Hünkar'ın huzuruna giderken Mithat Paşa'nın kafasından bunlar geçiyordu. Devri saltanatı kaç ay sürecekti acaba? Abdülaziz Mithat Paşa'yı güler yüzle karşıladıktan sonra kendisinin sadrazamlığa atandığını belirten hattı Hümayun'u başmabeyinciye okuttu. Bu yazıda şöyle deniyordu: "Vezirim Mithat Paşa, hasbeyüzüm, önceki sadrazam Mahmut Paşa'yı görevinden aldım. Yeteneklerini ve gücünü bildiğim için seni sadrazamlığa getirdim. Allah herkesi başarılı kılsın. Amin." Yazı okunduktan sonra hünkâr, "Hayırlı olsun," dedi. "Derhal Baba Ali'ye gidip görevinize başlayın. Emir buyurdum. Bugün herkes görevi başında olacak." Mithat Paşa kendisine gösterdiği güvenden dolayı zat-ı şahaneye sevgi ve bağlılıklarını bildirdikten sonra saraydan ayrıldı. Yeni sadrazamın o sabah geleceğini öğrenenler Sirkeci'den Baba Ali'ye giden caddeyi doldurmuşlar. Paşa'nın gelmesini bekliyordu. Mithat Paşa halkın coşkun gösterileriyle karşılandı. O güne kadar orada bu kadar çok insanın toplanması görülmüş şey değildi. Kapılar açılmış. İnsanlar bekleşiyordu. Mithat Paşa halkı selamladıktan sonra doğru sadaret dairesine girdi. Mahmut Nedim Paşa döneminin nazırları ve vezirler de oradaydılar. Kendisinin sadrazamlığa atandığını bildiren hattı Hümayun orada bir kez daha okundu. Paşa kimileriyle kucaklaştı, kimileriyle öpüştü. Mithat Paşa'nın ilk sadrazamlık dönemi böylece başlamış oluyordu. İktidar artık Mithat Paşa'nındı. Kaç yıldır buna hazırlanmıştı. Mutlaka önemli devrimler yaparak yönetimi değiştirmesi gerektiğine inanıyordu. İlk iş olarak güvendiği insanları iş başına getirerek yeni bir hükümet kuracaktı. Cevdet Paşa Maraş'a sürülmüştü. Onu getirip Marif Nazırı yaptı. Yaptı da iyi mi yaptı acaba? 9 yıl sonra Cevdet Paşa Adliye Nazırı olarak Mithat Paşa'yı İzmir'de tutuklatacak ve İstanbul'a dönerken gemide yol boyunca sorgulayacaktı. Şirvanizade Rüştü Paşa'yı Efkaf Nazırlığına getirdi. Mahmut Nedim Paşa'nın sürgüne gönderdiği ya da görevinden aldığı birkaç kişiyi İstanbul'a çağırarak kendilerine yeni görevler verdi. Paris Sefiri Cemil Paşa'yı Hariciye Nazırlığına atadı. Cemil Paşa Avrupa ülkelerinde Mahmut Nedim Paşa'ya gösterilen tepkileri çok iyi biliyordu. Onları anlatırken şöyle dedi: "Paşa Hazretleri, Mahmut Paşa'nın bütün memurları hallaç pamuğu gibi oradan oraya attığını Avrupa'da duymayan kalmamış. Avusturya İmparatoru bir gün bana, sizin memurlarınız promenada mı çıktılar?" diye sordu. Ne söyleyeceğimi şaşırdım. Mithat Paşa Mahmut Nedim Paşa'dan kötü bir miras devralıyordu. Onun yolsuzlukları anlatıla anlatıla bitmiyordu. Büyük Reşit Paşa onun için Mahmut Bey cıvık sabuna benzer. Ne el yıkamaya gelir, ne de çamaşıra, demişti. Yabancı dil bilmediği için dil bilenlerin karşısında aşağılık duygusuna kapılırdı. Ordudaki yabancı uzmanları atmış, tıptan Fransızcayı kaldırmıştı. "Uzaktaki devletlerden bize yarar gelmez. Rusya ile iyi geçinelim," diye Rusların en büyük dostu, hatta İstanbul'daki temsilcisi durumuna gelmişti. Hukuktan ve maliyeden hiç anlamazdı. Rüşvet ve hırsızlık alıp yürümüştü. Sarayda savurganlığın sınırı yoktu. İşte yeni sadrazamın bütün bu yolsuzlukları temizleyerek yeni bir düzen kurması gerekiyordu. Ama başarabilecek miydi? Mithat Paşa'nın göreve başlarken en güvendiği insanlardan biri Kilikyan Vasıf Efendi'ydi. Paşa Vasıf Efendi'yi hiç yanından ayırmamıştı. Vasıf Efendi Bağdat'ta 3 yıl Mithat Paşa'nın özel sekreterliğini yapmıştı. Paşa İstanbul'a dönünce Vasıf Efendi de Bağdat'tan ayrıldı. Mithat Paşa sadrazam olur olmaz onu yine yanına aldı. Vasıf Efendi Paşa'nın Fransızca yazılarını hazırlamakla yetinmiyor. Mali konularda kendisine yardımcı olmaya çalışıyordu. Paşa göreve başlar başlamaz mali konulara el attı. Çünkü Mahmut Nedim Paşa'nın devleti iflasa sürüklediğini çok iyi biliyordu. Ama bunun kanıtlarını bulmak gerekti. Bu işlerde Vasıf Efendi'nin yardımını istedi. Vasıf Efendi Maliye Nezaretinden gerekli dosyaları getirtti, inceledi. Bir de baktı ki durum felaket. Yolsuzlukların hesabı yok. Hemen sadrazamın yanına vararak, Paşa Hazretleri, dedi. Eğer durumunuz müsaitse yarın sabah bir süre hiçbir ziyaretçi kabul etmeyin. Size çok önemli şeyler anlatmak istiyorum. Olur Vasıf Efendi. Kimseyi kabul etmem. Oturur seni dinlerim. Bir şeyler bulabildin mi bari? Bulmaz olur muyum Paşa Hazretleri? Devlet batıyor. Ya, bunları yarın sabah. Bana bir bir anlat bakalım. Mithat Paşa her sabah, daha paşalar, müdürler, katipler gelmeden sadarete gidip çalışmaya başlıyordu. Ertesi sabah yine öyle oldu. Vasıf Efendi daha da önce gelmiş. Kendisini bekliyordu. Kahveler söylendikten sonra Vasıf Efendi anlatmaya başladı. Paşa Hazretleri, dedi. Durum sandığımızdan da kötü. Biliyorsunuz. Her yıl hazırlanan bir muvazene defteri var. Bu defter bir çeşit bütçe. Devletin gelirleri ve giderleri bu defterde gösteriliyor. Biliyorum elbette. Hiç bilmez miyim? Ben de bu defterde gösterilenlerin gerçeğe uymadığı kanısındayım. Hakkınız var Paşa Hazretleri. Çok doğru. Bakın neler olmuş. Mahmut Nedim Paşa'nın küçük oğlu Agop Efendi aracılığıyla Avrupa ülkelerinden 10 milyon lira borç aldığını biliyorsunuz elbette. Bu borcun faizleri var. Her yıl yüz binlerce liranın üstünde olan bu faizler bütçede yer almamış. Bütçede giderler 2 milyon gösteriliyor. Oysa gerçekte giderler 3 milyonu buluyor. Mahmut Nedim Paşa Hünkar'a sunduğu raporda bütçeyi denk göstermekle kalmamış. 500 bin lirada gelir fazlası uydurmuş. Bu paranın 100 bin lirasını padişaha vermiş. 350 bin lirayla İngiltere'ye bir zırhlı ısmarlamış. Geri kalanına da kendisi el koymuş. Benim hesaplanma göre gerçekte Mahmut Nedim Paşa'nın yürüttüğü para 100 bin lirayı buluyor. Oh! Ne ala bütçe! 100 bin lira açıktan padişaha. 100 bin lira da kendisine. Evet Paşa Hazretleri. Durum ne yazık ki böyle. Peki. Bu açık nasıl kapatılacak? Ereğli kömür madenlerinin gelirlerini tersaneye aktarmış. Tersanenin masraflarını hazine-i hassa vapurlarına yüklemiş. Vapurların gelirlerini de kar diye göstererek saray-ı Hümayun'a vermiş. Bunlara karşılık vilayetlere ayrılan paralar kısılmış. Kendisine karşı koyanları sürgüne göndermiş. Çalıp çırptığı paralar az gelmiş olmalı ki. Mısır'dan Rumeli deniz yollarından, Ereğli kömür madenlerinden ve zırhlı gemilerin yapımından akıl almaz paylar almış. Anlatmakla bitecek gibi değil. Adam, devletin içine oymuş da kimse farkına varmamış. İnanılır gibi değil. Evet, ama gerçek böyle. Mithat Paşa Vasıf Efendi'den aldığı belgeleri teker teker inceledi ve bir rapor hazırlayarak doğru saraya gitti. Huzura kabul edildi ve bunları ayrıntılarıyla padişaha anlattı. Abdülaziz hiç hoşlanmadı bu duyduklarından. Çünkü saraya ayrılan paraların bir takım uydurma hesaplardan kaynaklandığı ortaya çıkıyor ve kısılması öngörülüyordu. Oysa padişah ve saray halkı sonsuz bir savurganlığa alışmıştı. Mithat Paşa saraya para vermemek için hazineyi borçlu göstermek istiyor diye düşündü. Sonra da sadrazama dönerek, bu işi bir inceleyelim bakalım, demekle yetindi. Mithat Paşa bu yolsuzluk işinin peşini bırakmak niyetinde değildi. Durumu heyet-i vükelaya anlattı. Vekiller bu tür söylentileri duymuşlardı ama ellerinde kanıt yoktu. Belgeleri görünce, güneş balçıkla sıvanmaz, dediler. Mahmut Paşa'yı davet edelim. Olup bitenleri anlatsın bakalım. Her şey ortada. Deneyimli vekillerden biri de, aman, dedi. Fincancı katırlarını ürkütmeyelim. Başımıza iş açarız. Önce zat-ı şahaneden bir irade-i seniye alalım. Ondan sonra, hepsi bu öneriye katıldılar. Mithat Paşa huzura çıkıp Mahmut Paşa'dan hesap sorulması için izin istedi. Padişah da istemeye istemeye bu izni verdi. Bunun üzerine Mahmut Nedim Paşa Baba Ali'ye çağrıldı. Heyet-i Vükela toplantısına bütün vekiller katılıyordu. Bir zamanlar görevlerinden alıp sürgüne gönderdiği vekillerin karşısında Mahmut Paşa şimdi sanık durumundaydı. Kurula Mithat Paşa başkanlık ediyordu. Mahmut Nedim Paşa vekillere yaranmak istercesine zoraki gülümsemekle hepsini selamladı. Yer verdiler. Süklüm püklüm oturdu. Suç işlemiş ürkek bir kediye benziyordu. Gözleri biraz şaşı olduğundan bakışlarındaki anlamda pek anlaşılamıyordu. Kendisine kör Mahmut Paşa da derlerdi. Namık Kemal onu kediye benzettiği için o devrildikten sonra şu şiiri yazmıştı. Kedimin. Her gece böbrekle dolardı sepeti yok idi rahatının nimetinin hiç adedi çeşmi şehla izi farik iken nik ü bedi kedimi gaflet ile fareyi idbar yedi yüreğim yandı buna. Ah kedi vah kedi. Mahmut Nedim Paşa sadrazamlıktan atıldığı zamanda bebekteki yalısının önüne sandallarla gelenler. Ey Nedim, ey bülbülü şeyda niçin hamuşsun sende evvel çok nevalar güftüyüler var idi diye gazeller söylemişlerdi. Mithat Paşa her zamanki sert bakışlarını bir süre sanığın üzerinden ayırmadı. Bu muydu Bağdat'tan dönerken kendisini tutuklatmak için Halep'e telgraf çeken adam? Bu muydu kendisini Abdülaziz'le konuşturmak istemeyen o kibirli sadrazam? İşte şimdi o adam yolsuzluk suçundan heyet-i vükelada yargılanacaktı. Mithat Paşa, Mahmut Paşa, dedi. Hakkınızda maalesef çok kötü bir dosya hazırlandı. Sizi buraya çağırmamızın nedeni şu. Bir süre önce hazine borçlarının ödenmesi için itibarı umumi Osmanlı Kumpanyası'ndan 10 milyon lira borç almışsınız. Bu borcun alınmasına yardım eden Dobina adındaki bir bezirgana mükafat olarak 100 bin lira ödemişsiniz. Hazine defterlerinde öyle görünüyor. Oysa böyle bir adam ortalarda yok. Borç anlaşmasında da böyle bir komisyondan söz edilmiyor. Araştırdık. Bu paranın ödenmesini siz istemişsiniz. Söyleyin bakalım. Ne yaptınız bu paralan? Size hiç yakışır mıydı böyle yolsuzluklar? 11 ay sadrazamlık koltuğunda oturmuş bir kişisiniz. Bu devletin adını, onurunu nasıl kirletirsiniz? Mahmut Nedim Paşa şaşı gözlerle önüne bakıyor ve küçüldükçe küçülüyordu. Ne söyleyebilirdi ki? Mithat Paşa yeniden gürledi. Paşa, senden hesap istiyoruz. Konuş, Mahmut Paşa. Efendim, Sayın Sadrazam Hazretleri, ortada bir devlet sırrı vardır. Açıklayamam. Ne demektir devlet sırrı be adam? Sen kime yutturuyorsun devlet sırrını? Paşa, Paşa Hazretleri, senin karşında heyet-i vükela var. Muhterem Sadrazam Hazretleri, açıklayamam. Devletin yüksek menfaatleri ve imparatorluğun bütünlüğü söz konusudur. Bırak bunları şimdi. Onları iktidarda olduğun zaman söylerdin. Geçti artık. Konuş. Anlat bakalım. Neymiş devletin o yüksek menfaatleri? Sadrazam Hazretleri, arz edeyim müsaade ederseniz. Ben bu parayı saraya takdim ettim. Sanık böyle söyleyince akan sular duracaktı. Ama öyle olmadı. Öteki nazırlarda, paşa, sen yalan söylüyorsun, dediler. Böyle olsaydı hiç zat-ı şahane senin yargılanmana izin verir miydi? Buraya zimmetine para geçirmek suçuyla geldin. Bu parayı nereden edindiğini bilmeyen kalmadı. Zat-ı şahane de bunu biliyor. Heyet-i vükelaya bu konuda yetki verdiyse senin suçunu itiraf etmeni istiyor demektir. Vekiller heyeti. Gereği düşünülmüştür. Sanığın yolsuzluğu kesinleşmiştir. 100 bin liranın kendisinden tahsil edilmesine, diye kararını verdi. Mahmut Paşa sızlanmaya, ağlamaya başladı. Şerefsizim, namerdim. Kendim için beş para aldımsa, dedi. Ama madem ki beni suçlu buluyorsunuz, ne diyebilirim? Bana biraz süre tanıyın. Süre müre yok paşa. Yürüttüğün paraları geri vereceksin. Vallahi param yok. Bunu bir defada ödeyemem. Hiç değilse takside bağlayın. Paran mı yok? Ya malın mülkün? Köşklerin, yalıların, mücevherlerin? Sat da öde. Sonunda heyet-i vükela sanığı salondan çıkartıp gizli bir oturum yaptı. Sanığın 100 bin lirayı taksit ödemesine karar verdi. Ama Mahmut Nedim Paşa yine ne yaptı yaptı. Hünkar'ın huzuruna çıktı. Ağladı. Sızladı. Neler anlattıysa anlattı. Abdülaziz de kendisine acıdı ve suçunu affetti. Neden acaba? Anlaşılamadı. Mahmut Nedim Paşa'nın kendisini savunurken söylediklerinde bir doğruluk payı var mıydı? Bilinmez. Bilinen şu ki, Mithat Paşa devrildiği zaman Beylerbeyi'nde bir sahilhane kiralamış, orada oturuyordu. Mahmut Paşa da sandallar buldu, adamlar tuttu. Bunlar Mithat Paşa'nın yalısının önünde sabahlara kadar, aman, aman Bağdatlı, dudağı baldan tatlı, cilvesi gayet tatlı, D.F.Y.E. türküler söylediler. Dahası da var. Abdülaziz 2 yıl bile geçmeden Mahmut Nedim Paşa'yı yeniden sadaret koltuğuna oturttu. Paşa ikinci kez de 7 ay 22 gün o koltukta kaldı. Mithat Paşa devlet işleriyle uğraşırken ailesine ve evine pek zaman ayıramıyordu. Naime Hanım'dan olan kızı Memduha büyümüş ve Refik Bey'le evlenerek konaktan ayrılmıştı. Aileyi Paşa'nın kız kardeşi Sıdıka Hanım çekip çeviriyordu. Şehriban da çocuk bekliyordu. Sıdıka Hanım'la Naime Hanım kaç haftadır onun telaşı içindeydiler. Önce bir kundak takımı hazırlandı. Kundağın içine pamuklu bezler ve tülbentler yerleştirildi. Bebeğin omuzlarını ve ayaklarını sarmak için yumuşak sargı bezleri kesildi. Yine tülbentten bir mavi yazma yemeni, yeşil gürümcük ten işlemeli duvak, zıbın, kırmızı kurdeleli bir takke satın alındı. Bunların hepsi bir bohçaya yerleştirilip kaldırıldı. Ailenin tanıdığı emektar bir ebe eve çağrıldı. O da Şehriban'ı iyice bir muayene ettikten sonra sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve rahat bir doğum yapacağını söyledi. Ebenin önerisi üzerine koltuğa benzer ceviz bir doğum iskemlesi ve beşik yaptırıldı. Gerekli ilaçlar, loğusal şekeri, şerbet sürahisi alındı. Loğusal yatağı hazırlandı. Ebe doğumun çok yakın olduğunu söylüyordu. Ama paşanın evde oturup da doğumu beklemesi hiç söz konusu olamazdı. Bir akşam paşa konağa döndüğü zaman kapıda sevinç çığlıklarıyla karşılandı. Paşa oğlan çocuk babası olmuştu. Çocuğun göbeğini keserken Ali denmiş. Göbeğin üzerine 3 çörek otu konmuş ve çocuk kundaklanmıştı. Paşa, Şehriban'ı loğusa yatağında kucakladı. Çocuğa at bulmak hiç sorun olmadı. Zaten kaç aydır çocuk oğlan olursa adı Ali Haydar olsun deniyordu. Paşa Bağdat'taki Alevi dedesinin sözünü hiç unutmamıştı. Mithat Paşa son yılların belki de yaşamının en mutlu günlerini yaşıyordu. Hem sadrazam olmuştu, hem de erkek çocuk babası. Bütün o soğukkanlı görünüşünün arkasında sevinçten çıldırıyordu. Ama bunu belli etmemeye çalışıyordu. Paşa bebeği kucağına aldı. Kıbleye karşı tuttu. Sağ kulağına kelime-i şehadet okuduktan sonra 3 kez Ali Haydar diye seslendi. Ertesi gün Şehriban'a yakın akrabalardan altın ve gümüş takılar, değerli kumaşlar gelmeye başladı. Çocuğa elmaslı bir maşallah takıldı. Bazı akraba ve dostlar da şekerlemeler, kurabiyeler, anasonlu çörekler, altın ve gümüş çıngıraklar gönderdiler. Naime Hanım da kendisi doğurmuş gibi Ali Haydar'la ilgileniyor. Beşiğini sallıyor ve bebeğe ninniler söylüyordu. Tuna suyu durudur, bozca kırlar kurudur, oğlum Tanrı. Kuludur, uyusun da büyüsün enni. Bahçelerden su gelir, tekkelerden hu gelir, yavrum yattı beşiğe, şimdi uykusu gelir. Ali Haydar'ın dünyaya gelişi Beyazıt'taki konağa işte böyle bir mutluluk havası getirmişti. Mithat Paşa'nın başı o ilk sadrazamlık döneminde bir kez de Mısır Kadri İsmail Paşa ile derde girdi. Daha Mahmud Nedim Paşa'nın sadrazamlığı döneminde Kadri İsmail Paşa İstanbul'a gelerek Fransa'dan borç alabilmek için hünkârdan izin istemişti. Çünkü Mısır o yıllarda bağımsızlığa kavuşmamıştı. Dış ilişkilerde ve mali işlerde hünkârın izni gerekiyordu. Mısır Fransa'dan borç almış, almamış. Padişahın hiç umurunda değildi. Kafasını öyle şeylerle yormuyordu. Borçların, kredilerin, yatırımların, yabancı ortaklıklara verilecek ayrıcalıkların devletlerin başına ne dertler açacağından hiç haberi yoktu. Bunları öğrenmek de istemiyordu. Onun sarayda yapacağı başka işler vardı. Hem sadrazam ne güne duruyordu. Mahmud Nedim Paşa'yı huzura çağırdı. "Bak paşa," dedi. "Hadi Fransa'dan borç almak için bizden izin istiyormuş. Verelim gitsin. Alan razı, satan razı. Bizi ne ilgilendirir sadrazam da elbette hünkârım," dedi. "Bize ne? Ne halleri varsa görsünler. Borç veren bunu tahsil edeceğini biliyor ki veriyor. Hem borç memleketi kalkındırır, iyi eder. Şu sefil Arapların da cepleri biraz para görsün. Onlar paralanırlarsa bize de düşer elbette. Tamam öyleyse. Sen hemen bir ferman hazırla. Hıdvi mutlu edelim. Edelim hünkârım. Baş üstüne. İyi de. Bu fermanı hazırlamaya Mahmud Nedim Paşa'nın devri sadareti yetmedi. Sadrazam bir akşamüstü gümbür gümbür yuvarlanınca fermanda askıya alındı. Mithat Paşa iktidara gelince Hıdiv Hazretleri bu ferman işini hatırlatmak istedi. Abdülaziz de sadrazamı çağırtarak, "Bakın Paşa Hazretleri," dedi. "Askıda kalan bir iş var. Önemli değil. Ama siz daha sadarete gelmeden önce Mısır Hıdiv'ine söz vermiştim. Fransa'dan borç alacakmış. Benim iznimi istedi. Ben de kabul ettim. İstediğiniz kadar borç alın. Borç zenginliktir," dedim. Ama sağ olsun Mahmud Paşa bir türlü zaman ayırıp da fermanı hazırlayamamış. Öyledir hünkârım. O, devlet işlerine hiç zaman bulamazdı ki. Varsa yoksa sürgünler, atamalar, rüşvetler, komisyonlar, kayırmalar. Evet, evet. Şimdi bırakalım bunları da şu işi bitirelim. Fermanı siz hazırlayın. Hıdvin işi görülsün. Bekletmeyelim adamcağızı. Bekletmeyelim. İyi de, durum öyle değil hünkârım. Bakın zat-ı âlinize arz edeyim. Mısır'ın muhtariyeti var. Ama bize de bağımlı. Biz de bir ölçüde sorumluyuz. Bize bağlı tabii. Bizim de haklarımız var. Evet hünkârım. Bizim hem yetkilerimiz var. Hem de sorumluluğumuz. Mısır'ın bundan önceki yıllarda Avrupa'dan bir hayli borç para aldığını biliyorsunuz. Elbette, bilmez miyim sonra ne oldu? Mısır gırtlağına kadar borca gömüldü. Borç verenler, affedersiniz enayi değiller. Devlet batınca paralan yok olmasın diye bir takım işleri denetlemeye kalkarlar. Ya, nasıl yaparlar? Yapıyorlar işte. Anlaşmanın hükümlerinde bunlar da var. Şimdi durum daha da kötüye gidebilir. Nasıl yani? Hıdiv Hazretleri dilediği gibi borç alınca memleketin borca katlanma sınırı aşılmış oluyor. Pek iyi anlamadım. Yani, efendim, Mısır bu borçlan ödeyemez duruma geliyor. Bırakın borçların ödenmesini, faizlerini bile ödeyemiyor. Paşa Hazretleri, bize ne bütün bunlardan, bize ne olur mu padişahım? Ucu bize dokunacak. Şöyle ki, borcu kim veriyor? Fransızlar. Fransızlar yönetime el koyacaklar. Ama orada İngilizlerin de hakkı var. Onlar kapışacaklar. Onlar kapışa dursun. Bize, siz artık Mısır'a karışmayın. Biz kendi işlerimizi aramızda hallederiz, diyecekler. Bize de tası tarağı toplayıp çekip gitmek düşecek. Merhum Ali Paşa zamanında da Mısır bizden böyle bir izin istemişti. Ali Paşa vermedi. Hatırlar mısınız? Evet, evet. Öyle bir şey olmuştu da benden gizlemişlerdi. Peki, şimdi ne yapmayı düşünürsünüz? Padişahım, şimdi bu işi biraz uyutalım. Uyutalım demek iyi de, Hadi İsmail Paşa hiç uyur mu? Gerçekten de Hadi İsmail Paşa hiç uyumamıştı. Mabeyine yazı üstüne yazı geldi. Padişah da her defasında Mithat Paşa'yı çağırtarak, "N'olur şu adamları üzerime salmayın. Söz vermiştim bir kez. İzin verelim gitsin," dedi. Mithat Paşa yine dayattı. Sanki hükümdar Abdülaziz değilmiş de kendisiymiş gibi. "Olmaz da olmaz," dedi durdu. Hadi Abdülaziz'den olumlu bir yanıt alamayınca doğrudan İstanbul'a gelip bu işi çözmek istedi. Ama gerçekte Hıdır'ın kafasında bir tasarı daha vardı. O da veraset işini çözmek. Ne demek veraset? Hıdır öldüğü zaman, Osmanlılar'da olduğu gibi, ailenin en yaşlı erkeğinin tahta varis olması, tahta çıkması gerekiyordu. Yani, ölenin oğlu değil de ailenin en büyük erkeği. Oysa Hıdır İsmail Paşa kendisinden sonra oğlunun Hıdır olmasını istiyordu. Ama veraset kuralları değiştirilmeden bunu sağlayamazdı. Veraset kuralları da ancak padişahın irade iyisi ile değiştirilirdi. Heyet-i Vükela'nın kararı olmadan da böyle bir irade çıkartılamazdı. Hıdır İsmail Paşa veraset kurallarındaki bir değişikliğin kabulü için İstanbul'a gelip padişahla görüştü. Abdülaziz bu öneriye çok sıcak baktı. Çünkü o da kendi yerine Murat Efendi'nin, sonra da Abdülhamit Efendi'nin değil, kendi oğlu Yusuf İzzettin Efendi'nin geçmesini istiyordu. Valide Sultan da torunu Yusuf İzzettin'in bir gün tahta oturmasından yanaydı. Mısır'daki yöntem değişikliği Osmanlılar'da da bir değişikliğe örnek gösterilecekti. Bu yüzden de Hıdır'ın girişimi sarayda çok iyi karşılandı. İsmail Paşa, padişaha bu konudan söz edince, "Abdülaziz, Hıdır Hazretleri," dedi. "Benim hiçbir itirazım yok. Ama biliyorsunuz, iş benimle bitmiyor. Sadrazamın onayını almalıyım. Aman hünkârım, hakimi mutlak sizsiniz. Emir buyurursanız bir irade çıkartırsınız. Ne isterseniz o olur. Hiç unutmam Mahmud Nedim Paşa bir gün, "Efendimiz müstebit bir padişahtır. Ne isterse o olur," demişti. "Öyle değil midir?" "Doğrudur Hıdır Hazretleri. Bana hep öyle der. Beni kıştırtırdı. Ama olmadı. Ona uymakla hata etmişim. Şimdi Mithat Paşa onun gibi davranmıyor. Her işe kendi bakmak istiyor. Neler yapacak, bilmem. Ama ben de işleri biraz ona bırakıp bir deneyeyim diyorum. Fransa'da da öyle değil mi? Napolyon Hazretleri birçok işi başbakana bırakıyor. Her şeye hedef olmuyor. Ben de öyle yapacağım. Bakalım paşa bu işleri başaracak mı? Denemekte yarar var. Baktım ki olmuyor. Paşa bütün yetkileri elinde toplamaya kalkıyor. Azlederim gider. Demek ki hünkârım, şimdi benim sadrazamla işimi halletmem gerekecek. Vallahi iyi olur Hıdır Hazretleri. Bir deneyin bakalım." Hıdır bu sözler üzerine Emirgan'daki ahşap sarayında büyük bir ziyafet vermeye karar verdi. Emirgan kurusu da o zamanlar Hıdır'ın kurusuydu. İçine köşkler yaptırmıştı. Hıdır Hazretleri yazları orada debdebeli bir yaşam sürüyordu. Zat-ı şahane şerefine verilecek ziyafet de kıyıdaki sarayda olacaktı. Bütün vezir, vüzera, paşalar, ulema ve ümera bu ziyafete davet edildiler. Yemekler sofraya değerli taşlarla işlenmiş siniler ve tepsiler içinde getirildi. Tabaklar, çatallar ve kaşıklar son altındı. Kaseler İznik çinisi, bardaklar kristal, fincanlar porselendi. Yenildi, içildi. Fasıl heyetleri çeşitli makamlarda besteler çaldılar. Şarkılar söylendi. Taksimler yapıldı. Emirgan olalı böyle görkemli bir gece görmemişti. Bununla da bitmedi. Hıdır Hazretleri ertesi sabah o gecede kullanılan bütün altın tabakları, çatalları, kaşıkları, tepsileri, geceden bir anı kalsın diye saraya gönderdi. Valide Sultan ve Hünkar, Hıdır Hazretlerinin bu davranışlarından çok duygulandılar. Artık Hıdır'ın bir dediğini iki etmemek gerekiyordu. Mithat Paşa yazın Boğaziçi'nde kiralık bir yalıya taşınmıştı. Hıdır'ın başyaviri ertesi gün iki uşağıyla yalıya sadrazamı ziyarete geldi. Uşaklar tertemiz giyinmişlerdi. Ellerinde birer çanta vardı. Başyaverin arkasından geliyorlardı. Arabada. Kapıda bekliyordu. Başyaver salona alındı. Mithat Paşa da kendisini kabul ederek, "Buyursunlar efendim," dedi. "Dün akşamki ziyafet gerçekten çok nefisti. Çok duygulandım. Estağfurullah Sadrazam Hazretleri. Çok iyi bir fırsat oldu. Hıdı Hazretleri de davetini kabul edip yalıyı şereflendirdiğiniz için çok mutlu oldu. Dün gecenin anısı olarak size ufak bir hediye yolladı. Lütfen kabul edecek olursanız." "Anlamadım efendim, anlamadım." "Ne hediyesi efendim? Arz edeyim. Şahsınız için 50.000 altın. Şu çantalara yerleştirdik hepsini." Mithat Paşa'nın yüzündeki gülümseme gitti. Kaşları çatıldı. Gözleri parladı. "Yaver beyefendi," dedi. "Ben böyle hediye kabul edecek bir insan değilim. Hadi hazretlerine söyleyin. Teşekkür ederim. Paraya ihtiyacım yok. Ailemi ve çocuklarımı aç bırakmayacak kadar da maaşım var. Lütfen bu paraları kendisine iade edin." Yaverin yapacağı bir şey yoktu. Uşaklar çantaları hiç açılmadan toparladılar. Mithat Paşa yaveri kapıdan uğurladı. Paşa hemen saraya giderek hünkara bu hediye olayını anlattı. Abdülaziz Sadrazam'ın bu sert davranışından hiç hoşlanmadı. Bu olay bir gerginlik yaratabilirdi. Mithat Paşa'ya, "Siz yine de Hıdıve karşı çıkmayın. Şu borç alma yetkisi konusunda bir yol bulun da kendisini kırmayalım," dedi. Mithat Paşa baktı ki, olmayacak. Padişahın istediğine uymak için bir başka bir çare buldu. Mısır'ın sınırlı ölçülerde borç alabilmesine izin verdi. Hazırladığı fermanı da başkatibin eline vererek Kahire'ye yolladı. Çünkü Hıdıv Mısır'a dönmüştü. İsmail Paşa ise bu fermanı hiç beğenmedi. O çok daha geniş yetkiler istemişti. Mabeyine telgraf çekerek olayı protesto etti. Abdülaziz çok üzüldü bu olaya. Mithat Paşa'yı saraya çağırtarak, "Olmadı, Paşa Hazretleri," dedi. "Hıdıv'i kızdırdık. Ben hemen bir emri hümayun çıkartarak Hıdıv'e dilediği yetkileri veriyorum." Verdi de. Ama sonunda ne oldu? Hıdıv İsmail Paşa aldığı borçların altından kalkamadı. Mısır iflas durumuna geldi. Bir süre sonra da İngilizlerle Fransızlar anlaşarak 1879'da İsmail Paşa'yı devirdiler. Yerine Tevfik Paşa'yı hıdıv yaptılar. Abdülaziz ise Mithat Paşa'nın bu katı davranışını affedemedi. "Demek," dedi, "Sadrazam benim emirlerimi dinlemiyor. Onun da suyu ısındı demektir." İşte tam böyle gergin bir hava içinde bir cuma sabahı Mithat Paşa'nın canı şöyle bir at gezintisi istemişti. İstanbul'da sıcaklar bitmiş. Havalar serinlemeye başlamıştı. Paşa atma bindi. Önde kendisi, arkasında seyis, iki uşak ve bir çavuş yaya. Sabah gezisine çıktılar. Mithat Paşa Topkapı Sarayı'nın bahçesini, avlusunu hiç görmemişti. Atını sürdü doğru saraya. II. Mahmut döneminden beri saray saraylıktan çıkmıştı. Abdülmecit Beşiktaş Sarayı'nda yaşamıştı. Abdülaziz de Dolmabahçe Sarayı'nda. Topkapı. İçinde artık padişahların yaşamadığı bir hortlaklar sarayı gibiydi. Mithat Paşa bunları merak ediyordu. Atıyla Babüsselam denen dış kapıya geldi. Kapı kapalıydı. Uşaklar hemen kapıyı açtılar. Mithat Paşa oradan birinci avluya girdi. Hünkar'ın geldiğini sanan bekçiler kapılara koşuştular. Çünkü hünkardan başka hiç kimse atıyla saraya giremezdi. Mithat Paşa birinci avludan Babüssade denen kapının önüne geldi. Atından indi. Üçüncü avluyu dolaştı. Arz odasının önünden geçti. Sonra Bağdat Köşkü'nü gezdi. Daha sonra da yine atına atlayarak çıktı gitti. Bu geziyi derhal Zat-ı Şahane'ye bildirdiler. O da çok şaşırdı. "Ne küstahlık," dedi. "Kendini ne sanıyor bu Mithat? Bütün bu olaylar üst üste geldi. Ve ertesi akşam hünkâr, başmabeyinciyi Mithat Paşa'nın konağına göndererek mührü hümayunu geri aldırttı. 2 ay 17 günlük ilk sadaret dönemi böylece sona ermiş oluyordu. Yerme mütercim Rüştü Paşa 3. kez sadrazamlığa atandı.